Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur.
Tanrı şeytanı neden yarattı?
Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var.
Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu?
Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası.
Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var.
Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor.
Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Ruhsal Sırlar programına hoş geldiniz. Sırlar ve gizemlerle dolu ruhsal dünyayı kutsal yazılar ışığında ele almaya devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler Aydın, sen nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum, özledik sizi. Sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Orta Doğu zor bir coğrafya ve bu coğrafyanın tarihi ve çok kültürlü bir yapısı var. Çok derin bir tarihi var. Ve dünyanın geri kalanından ayrılıyor bu yapısından dolayı. İnsanlığı etkileyen inanç tarihi açısından en köklü dini düşünce akımlarının çıktığı bir bölge. Bu bölgeden çıktı. Haliyle stratejik olarak önemli bir bölge. Semavi kabul edilen üç dinin en önemli merkezlerinden birisi ve haliyle bununla alakalı stratejik durumlar da ortaya çıkıyor. Biz bu yayında aslında Mesih'in egemenliği ve Orta Doğu başlığını ele alacağız. Program boyunca Mesih'in ikinci gelişini, Hristiyanlık inancının Orta Doğu bağlamında incelenmesini ve İncil'in son bölümü olan ve kıyamet günlerini anlatan vahiy bölümünü inceleyeceğiz. Biraz geniş çapta bir yayın olacak. Belki tez konusu olabilecek bir konu var elimizde. Belki her noktaya tam olarak değinemeyebiliriz. Bu konuda affınıza sığınıyoruz. Mesih'in tanrılığı gibi bir kavramın Orta Doğu gibi bir coğrafyada nasıl anlaşılabileceğini, bütün bu siyasi kargaşa, savaşlar ve kaosun ortasında Tanrı'nın sesini nasıl duyabileceğimizi ele alacağız bu yayında. Tüm bu sorunların altında ruhsal bir yanıt bulmaya çalışacağız. Elbette bunu yaparken de Tanrı'nın sözüne danışacağız ve sizlere bu şekilde bunu aktarmaya çalışıyor olacağız. Bununla beraber sizler için bir anonsumuz var. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bu programımız Ruhsal Sırların final yayını olacak. Ama merak etmeyin, sizleri yalnız bırakmıyoruz. Önümüzdeki hafta ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile beraber İsimler ve Gizemler adlı yeni bir programa başlıyor olacağız. Karşınızda olacağız. Bu yayınlarımızı podcast olarak dinlemek istiyorsanız da bunlar podcast olarak da yükleniyor. radyomaranata.com web sitesine girebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz podcast olarak. Bu konuda da eski yayınlarımızın kaydını nerede dinleyebiliriz diye soruyorsanız bunun cevabını da vermiş olalım. Volkan Bey, şimdi Mesih'in egemenliği ve Orta Doğu dedik başlığımıza. Evet. Neyi kastediyoruz Mesih'in egemenliği derken? Yani dünyasal bir egemenlik mi bu? Krallık bir yönetim midir bu? Yoksa nasıl bir şeydir? Yani Tanrı'nın bir tahtı mı var?
Evet.
Ve o tahttan bir sistemi mi yönetiyor Tanrı? Tanrı'nın egemenliği yoksa yüreklerimizde mi? Yani tamamen manevi bir şey mi bu? Yoksa maddi anlamda da bir geçerliliği var mı? Burada neyi kastediyoruz biz?
Evet, bu büyük bir konu ama Tanrı'nın bir anlamda varmak istediği bir son var. Tanrı'nın yüreğinde arzusu ve isteği var ve insanoğluna kendini göstermek, insanoğlunu egemenliğine çağırmak ve onun egemenliğine ya da onun vahyine inanmayanlara da tanrısal gerçekliği aslında bir şekilde göstermek istediğini anlıyoruz Tanrı'nın. Tabii bu bir egemenliktir. Hem manevi boyutu vardır, aynı zamanda maddi boyutu da vardır. Örneğin İsa Mesih'in insan bedeninde yeryüzüne gelmesi, vahyin sözün beden alıp yeryüzüne gelmesi demek ki bu manevi egemenliğin maddi dünyaya yansıması olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii inançla ilgili en çok eleştirilen konulardan birisi budur. Yani ölümden sonraki yaşamı mı hedefliyor Tanrı egemenliği ya da maneviyat? Tabii ki buna %100 böyle diyemeyiz. Çünkü Tanrı egemenliği, İsa'nın egemenliği aynı zamanda hayatlarımız için de, yaşadığımız günler için de, hayatımız için de bir manası, bir anlamı evet. olan, bir çağrısı olan bir egemenliktir. Demek ki Tanrı hayatımızda yaşamlarımızı kutsayarak bizi kullanmak ister, kendi müjdesini duyurmak ister, erdemlerini duyurmak ister, nasıl bir Tanrı olduğunu bizim aracılığımızla duyurmak ister. Dolayısıyla bizim hayatlarımızda onun egemenliği tarafından kutsanmıştır. Yani hedefimiz sadece cennete gitmek ya da cenneti kazanmak değil, cennete yapılan bir yolculuk sırasında Tanrı'nın erdemlerini duyurmak ve bu kurtuluşumuza tanıklık etmektir aslında. Demek ki Tanrı'nın egemenliğinden bahsederken bu günah dolu dünyadan Tanrı'nın bizi çıkarmak istediğini, sonsuz egemenliğini aktarmak istediğini anlıyoruz. Ama bunun karşısında da bir muhalefet var. Bunun karşısında da bu yayınlar aracılığıyla Ruhsal Sırlar programında cinler, şeytan ve onun ordusu konusunda detaylı bir şekilde onlara baktık. Demek ki bu egemenliğin, yani bu çıkışın, insanoğlunun sonsuz egemenliğe gitmesini isteyen Tanrı'nın bu çağrısına karşı da bir muhalefet, bir karşı duruş var. O da şeytan tarafından gerçekleştiriliyor. Ve dünyadaki kaoslar, dünyadaki savaşlar, dünyadaki insanoğlunun Tanrı'dan uzaklaşmasını sağlayan bütün bu atmosferik olaylar aslında tabii ki onun eseri olduğunu anlıyoruz. Ve günahın eseri olduğunu anlıyoruz. Ama Tanrı da bu hikayeyi tamamlamak, bizi sonsuz hayata çıkarmak için aslında bir anlamda neler olacağını da bize göstermek istiyor ve bunu yaparak da Tanrı'nın egemen olduğunu, aslında her şey Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde devam edeceğini, kontrolün Tanrı'da olduğunu anlayalım ki bu zorlu ruhsal yolculukta belki hevesimiz kırılabilir, üzülebiliriz, Tanrı'nın işlerini anlayamayabiliriz ama bu sözleri okuyarak teselli alalım ve Tanrı'ya güvenmeye devam edelim ve ruhsal yolculuğumuza sık adımlarla ilerleyelim diyerek Tanrı bu sözleri bize verdi. Hı hı.
Yani hem ruhsal anlamda bir etkisi var hem maddi anlamda bir etkisi var diyebilir miyiz? Yani Tanrı'nın egemenliğinden bahsederken.
Kesinlikle. Ya yani en büyük eleştiri o değil mi? Yani din toplumların afyonudur diye böyle çok meşhur bir söz var Marx'ın. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman hayır, böyle bir şey değil. Yani bizim yatırımımız sonsuz hayata değil. Yani bu hayatta da ahlaklı, erdemli ve Tanrı'nın sözüne uygun bir yaşam sürdürmeliyiz ki bu hayatın da bir anlamı var. Dolayısıyla hani yatırımımız, yani yolculuğumuz, ruhsal yolculuğumuz öldükten sonra değil, aslında Mesih'i tanıdıktan itibaren başladığı için normal o günlük hayatımızın her anı Tanrı egemenliğiyle ilintilidir ve önemlidir.
Tabii ki Mesih'in egemenliğinden bahsederken Mesih'in tanrılığını da anlamamız gerekiyor. Böyle bir kavram ortaya çıkıyor. Peki bu Orta Doğu gibi bir coğrafyada sizce nasıl anlaşılabilir? Mesela Sabri Bey YouTube'da yorumlarda yazmış. İsa'nın yaşadığı varsayılan dönemde bile, hatta İncil metinlerinde kabul edilmedi. Orayı İncil metinleri kısmını anlayamadım ama günümüzde bu ütopik değil mi demiş. Ben de kendi sorumla bunu birleştireyim. Hani böyle bir coğrafyada İsa Mesih'in tanrılığı gibi bir kavram nasıl anlaşılabilir?
Tabii aslında bunu kilise anladı ve kilise Mesih'in tanrılığını dünyaya ilan etmiş oldu. Yani Orta Doğu'dan beden olarak İsa Mesih Davut'un soyundandır. Yani bir Orta Doğu vatandaşı olarak yeryüzüne gelmiştir ama ölümden dirilmekle aslında ilahi doğası da vurgulanmış oluyor. Yani demek istediğimiz nedir? Onun egemenliği olabilecek bir bir tanrısal doğadan bahsediyoruz. Yani ölümü yenebilecek, hastaları iyileştirebilecek ve ikinci gelişiyle dünyayı yargılayabilecek bir otoriteye sahip olduğundan bahsediyor. Yani demek ki bu peygamberin yapamayacağı, peygamberlik sıfatının taşıyamayacağı bir yükün aslında bir ağırlığın olduğunu Mesih'in varlığında, hizmetinde çok net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla bunu kilise, Mesih'in ilahi doğasını kilise vurgulamıştır. Yani Orta Doğu'dan açılan bir pencere gibi kilise, yani bütün dünyaya açılan ve bütün uluslara müjdeyi duyurmak için çağrılan Tanrı'nın halkı olarak şimdi kiliseyi görüyoruz. Orta Doğu'dan çıktığı için aslında Orta Doğu'da tabii ki bazı beklentiler de boşa çıktı aslında. Yani demek ki şunu demek istiyorum. Mesih'te bazı beklentilerini göremedikleri için Orta Doğu, Mesih'te tatmin olmadıkları için, çünkü Mesih'in yapmak istediği şey bir yeryüzünde bir krallık kurmak değil. Manevi dünyadaki o günah yükünü üzerine alıp aslında günahımızı kaldırmak için çarmıhta öldü. Ama Orta Doğu'da beklenen şey daha güçlü bir yönetici, otoriter bir ordu komutanı ve o dönemdeki Orta Doğu'yu işgal eden Roma dünyasına karşı baş kaldıran ve onları hemen yenebilecek bir kral beklentisiyle aslında Mesih'i beklediler ama bu gördükleri Mesih çarmıhta ölen, acınası, kendini bile kurtaramayan bir Mesih gördükleri için ona yüz çevirdiler. Dolayısıyla hala Orta Doğu'da bir Mesih beklentisi, Tanrı'nın varlığının var olabileceği bir tapınak beklentisi devam ediyor. Oysa Mesih tüm bunları karşıladı. Yani Mesih ne dedi? Bu tapınağı yıkın. Yani Süleyman'ın mabedinden bahsediyor. Bu tapınağı yıkın. Üçüncü gün bunu ben tekrar inşa edeceğim. Yani kendi ölümü dirilişinden bahsediyor. Artık o tapınakta bulunan Tanrı, aranan ve dua edilen Tanrı Mesih de insan bedeninde yeryüzüne gelmişti. Ve ölümü yenerek aslında ilahi duasını da bu şekilde göstermiş oldu. Ama beklentiler Orta Doğu'da karşılanmadı dediğimiz gibi.
Evet.
Peki ne olacak? Eski antlaşma metinlerinde bazı beklentiler var. Yani Mesih ikinci gelişinden önce neler olacak? Ve tabii ki her ulusunda, Orta Doğu'da özellikle bunu vurgulamalıyız. Her ulusunda Tanrı benim Tanrım iddiası olduğu için burada bir kaos, bir savaş ve bir mücadele olduğunu anlıyoruz. Ama hamdolsun vahiy kitabı gibi bir Yuhanna aracılığıyla Patmos Adası'nda İsa'dan sonra 90 yılında yazılmış Elçi Yuhanna'nın görümleriyle dolu gelecekte neler olacağı ile ilgili Tanrı'nın bilgisi vahyi ulaştı ve o vahiy aracılığıyla gelecekte neler olacağını da Tanrı'nın sözü bize göstermiş oldu.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, şu anda canlı yayındayız. Canlı yayınımıza sorularınız ve görüşlerinizle katılabilirsiniz. Lütfen katılın. Görüşlerinizi merak ediyoruz, değer veriyoruz. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, aklınıza takılan noktalar varsa, bu konuda bilginiz varsa lütfen bizlere iletin, bizlerle etkileşime geçin. Bunun için ne yapabilirsiniz? YouTube'da şu anda Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümü aktiftir. O sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Bunlarla beraber Instagram'da @radyomaranata adresinde en son paylaşımımızın, en son oradaki paylaşılan fotoğrafın altında, Ruhsal Sırlar canlı yayın paylaşımının altında yorumlar kısmında Mesih ve Orta Doğu hashtagini kullanarak yayınımızla ilgili görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu konuda sizlerin görüşlerini, yorumlarını ve sorularını, aklınıza takılan noktaları bekliyoruz. Bu konuda lütfen bizlere destek olun. Teşekkür ederiz yorumlarınız ve görüşleriniz için. Peki Mesih'in ikinci gelişinden bahsettik. Mesih'in ikinci gelişinin öneminden de bahsettik. Peki bu nasıl olacak? Biraz ona girmek istiyorum ben. Çünkü ve hangi amaçlarla olacak, ona girmek istiyorum. Çünkü bu konuyu üzerine biraz odaklanırken, düşünürken aslında bazı iddialarla da karşılaştım. İşte evangelistlerin Orta Doğu'da bir planı olduğunu, işte Mesih beklentisinde, aslında kıyametle ilgili beklentide Mesih'in gelmesi için bir kaos ortamının ortaya çıkması gerektiğini ve haliyle Mesih'in ikinci gelişini hızlandırmak için bu insanların bir şekilde bir kaos ortamı yarattıklarını ve bu sayede Mesih'in gelmesini sağlayacaklarını iddia ettikleri noktalar vardı. Peki Mesih'in gelişi nasıl olacak? Ne amaçla gelecek Mesih? Çünkü bu tarz insanların düşüncesi işte siyasi bir amaçla gelecek ve siyasi bir çıkar sağlayacak. Tüm dünyaya siyasi anlamda egemen olacak gibi bir düşüncesi vardı. Mesih'in ikinci gelişi sizce nasıl olacak? Yani sizce değil, daha doğrusu kutsal kitap ışığında nasıl olacak? Siyasi bir amaçla mı gelecek? Ruhsal bir amaçla mı gelecek? Kurtarmak için mi gelecek? Yargılamak için mi gelecek? Bunu belki aktarmak gerekiyor.
Evet, aslında bütün hikaye Adem'in ve Havva'nın Adem bahçesindeki Tanrı ile yaptıkları antlaşmaya uymamasıyla birlikte başlayan Tanrı'dan uzaklaşma hikayesiyle bir giriş yapmamız önemli. Çünkü ikinci geliş de aslında bu kopuşla da ilgili. Yani bu kopuşun ikinci geliş de aslında tekrar tamamlanışı, tekrar Adem'le Havva'nın olduğu konuma insanoğlunun geri dönmesi aslında hedefleniyor. Ve Mesih'in ikinci gelişinden önce tabii ki eski antlaşma peygamberlerinin, Davut'un, işte Yeşaya'nın, eski antlaşmada yazan birçok peygamberin bahsettiği peygamberlikler var. Yani Mesih evet çarmıhta ölecek, acı çeken kul benzetmesi gibi birçok benzetme var, ama bazı benzetmelerde, bazı peygamberlik sözlerinde aynı zamanda Mesih'in ikinci gelişini vurgulayan, görkemini, hikmetini ve o yüceliğini de anlatan ve ona bir krallık, bir yöneticilik atfeden peygamberlik sözleri de var. Dolayısıyla eski antlaşma peygamberleri gelecekte olanlara baktılar ve Mesih'in hizmetlerini gördüler. Yani Mesih evet alçalacak. Örneğin Yeşaya'da diyor ki tüten fitili söndürmeyecek. Yani çok nezaketli, çok böyle kavga dövüş yapan değil ama çok nazik bir karakteri olacağını söylüyor. Ama aynı zamanda onun adı Esenlik Önderi, ebedi kral, ebedi baba olacak gibi ilahi sıfatlar da ona verildiğini anlıyoruz. Şimdi dolayısıyla Mesih'in hizmeti iki aşamada anlaşılabilir. Birincisi, halkını, yarattığı halkı günahtan kurtarmak için çarmıhtaki fedakar eylemi ve sonra ölümden dirilişi ve müjdenin bu şekilde uluslara duyurulması, kurtuluş müjdesinin duyurulması ve bu süre tamamlandıktan sonra Mesih'in ikinci kez gelişi ve adil bir yargıç olarak bütün dünyayı yargılama hikayesi. Yani bunu neden yapıyor aslında? Dünya o kadar yaşanmaz bir hale geliyor ki, günah o kadar durdurulmaz bir hale geliyor ki ve Mesih'in ikinci gelişiyle dünya yargılanmış oluyor. Peki Mesih ikinci gelişindeki o yargılama hikayesini nasıl anlamalıyız? O bir görev olarak değil, yaratılışın sahibi olarak aslında bunu yaptığını,
evet,
ve yargılarken de adil kaldığını ve bunu şuna bağlıyoruz ki Tanrı her şeyi yapıyor, bize bir yaşam veriyor, kurtarıcı olarak yeryüzüne iniyor, çarmıhta bizim için ölüyor, kutsal ruhunu gönderiyor, vahyini gönderiyor, kilisesini gönderiyor ama insanoğlu ona dönmediği zaman Rab da ikinci gelişiyle aslında dünyaya şunu söylüyor: sizi sevmekten başka hiçbir şey yapmadım, sizi sevdim ama siz yüz çevirdiniz diyerek aslında dünyaya kendini gösteren ve dünyayı yaratanın o olduğunu bütün dünyanın açıkça görmesi, hı hı, için Mesih'in ikinci gelişinin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla yine Adem'le Havva'daki o kopuş hikayesinin Mesih'in ikinci gelişiyle tekrar insanoğlu ve Tanrı'nın egemenliğinin bir anlamda birlikte yaşayacağı bir dönemin başlayacağını da bize anlatıyor.
Evet, belki ben evangelist diye bahsettim. Hani bu kelimenin anlamını da dinleyicilerimize açıklamak iyi olabilir Volkan Bey.
Evet, bu sizden bir müjdeci rica... demek yani. Aha. Evangelia yani müjdelemek demek ve dünyada İsa'nın müjdesini duyuran ve bunu misyon edinen bazı tırnak içinde mezhepler var ve Amerika'da da böyle mezhepler var. Tabii bunlar şöyle bir durum var, özellikle Orta Çağ'da. Kilise bazen devletle çok yakın olarak, devletin işte diyelim ki coğrafi keşifleri düşünün. Hı hı. Coğrafi keşifleri devletler yapıyordu ama oradaki Mesih'in müjdesini yaymak isteyen din adamları da, din insanları da o gemilere binip o sistemleri kullanarak başka yerlere gidip müjdeliyordu. Dolayısıyla bazen bu yolları kullanabilirler. Devlet yapılanmaları, devlet gücünü, otoritesini kullanabilirler ama bu kutsal kitaba uygun bir şey değil aslında. Yani Mesih'in egemenliği, Mesih'in müjdesi sadece Mesih'in ruhani gücüyle aslında duyurulmalı. Herhangi bir parasal, herhangi bir siyasi bir yapılanma aracılığıyla kesinlikle ve kesinlikle kullanılmamalı.
Evet.
Ki bunu Mesih'ten de biz öğrendik. Mesih dağa çıkıyor. Dağda yaklaşık 5000 kişiye kadar insan onu takip ediyor ve onları öğretmeye başlıyor. Ki orada insanları doyurduğunu da anlıyoruz. Ama Mesih orada bir krallık kurmadı. Tam tersine aşağıya indi. Onun krallığının ruhani bir krallık olduğunu vurgulayarak sonra Roma adaletine kendini teslim edip bir kuzu gibi sesini çıkarmadan çarmıha gerildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Hristiyanlık ve siyasetin hiçbir zaman yan yana gelmemesi gerekiyor. Tamamen ruhani bir hayat, ruhani bir güçle bu işler yapılmalı. Ama maalesef her öğretide yanlış uygulayan, daha belki nasıl diyelim, daha fanatizmi içeren insanlar çıkabiliyor ve bazen de işte bu şu anda çok olumsuz algılandığı için söylüyorum. Evangelik kavramı da bu şekilde açıklamış olalım.
Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. YouTube'dan gelen yorumlara bakmamız gerekirse Osman iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Timuçin Bey iyi yayınlar. Rabbin esenliği sizinle olsun demiş. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mesut Subaşı Rabbin esenliği ve sevgisi sizlerle olsun yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Elano Hanım iyi yayınlar demiş. Muddi Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun kardeşler demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Peki şeyi, hani burada Mesih'in ikinci gelişinden bahsettik. Hı hı. Ve Mesih'in ikinci gelişinin aslında bir yargı barındırdığını da, hı hı, daha da bahsettik. Ama Mesih'in yargı yetkisini eline bulundurduğundan da bahsettik. Yani aslında programın başında da söylediğimiz gibi o tanrılığı kavramının da ortaya çıktığından da bahsettik. Haliyle burada Mesih'in tanrılığı kavramını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Çünkü aslında yargı sahibi olarak Mesih geliyor ve aslında bizi zaten kim kurtarabilir?
Tabii.
Zaten Tanrı'nın kendisi
tabii
kurtarabilirdi.
Tabii.
Ve Tanrı'nın kendisi Mesih olarak bedeni aldı. Bu dünyaya geldi. Aramızda yaşadı. Bizlere öğretti. Birçok mucize yaptı. Köylerin gözlerini açtı. Hastalara şifa verdi. Ve bize burada düşen pay ne oluyor? Burada düşen pay da aslında İsa Mesih'e iman etmek oluyor. Başka hani iyi işlerimizle yapabileceğimiz, kurtulabileceğimiz, tırnak içerisinde sevap biriktirerek ulaşabileceğimiz bir makam yok burada. Bir kurtuluş yok. Burada da haliyle bunu tekrardan hatırlatmamız gerekiyor. İsa'nın tanrılığını anlamak çok önemli. Onun hem günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu anlamak için hem de bu yargı yetkisini de elinde bulundurduğunu anlamak için çok önemli bir nokta. Dinleyicilerimizin yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Peki birçok insan aslında şu anda günümüzde gerçekleşen depremlerin, işte salgın hastalıkların vesaire kıyamet işareti olduğunu söylüyor. Bu noktada belki biraz kıyamete girmemiz gerekebilir. Bu böyle midir? Yani Mesih'in ikinci gelişini tam olarak biz bilebiliyor muyuz? Şu an bir kıyamet sürecinin içerisinde miyiz? Mesih'in ikinci gelişi yaklaştı mı? Mesela milenyum kavramı var ortaya atılan. İşte bin yıllık süreçler var. Ve şu an belki o dönemin içerisinde olduğumuzu iddia edenler var. İşte bela döneminin içerisinde olduğumuzu iddia edenler var. Maalesef çok yakın zamanda da mesela ülkemizde de deprem oldu. Evet, onu da tekrardan anmış olalım buradan. Ve gerçekten yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dilemiş olalım. Rab oradaki insanlara bereketlesin. Onların yüreğinde çalışsın. Onları teselli etsin. Yani bunun bir işareti midir bu? Şu anki günümüzdeki depremler, salgınlar, hastalıklar, kıyamet yaklaştı diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz. İsa Mesih'te öğretirken ama bunlar doğum sancısının başlangıçları. Yani henüz daha oraya gelmedik ama yer yer depremler, kıtlıklar, savaşlar olacağını İsa Mesih söyledi. Demek ki sona yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Ama kıyametten ne anladığımızla da ilgili bir konu. Yani kıyamet dediğimizde Tanrı gökten bir ateş yağdırıp dünyayı yok edecekse eğer, eğer böyle bir kıyamet anlayışımız varsa o zaman işimiz zor. Yani bu kadar kızgın, öfkeli bir Tanrı'dan bizi kim kurtaracak? Ve eğer gerçekten böyle bir son varsa, böyle bir o zaman Tanrı neden bu dünyayı yarattı gibi bir soru da sormalıyız. Yani yok edeceği bir dünyayı neden yaratsın? Ama kutsal kitaptaki yani Tanrı'nın yargısı ya da kıyamet dediğimiz şey aslında Tanrı'nın öngördüğü ve Tanrı'nın insanoğluna önceden bildirdiği bir süreç diye görmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Tanrı tabii ki zaman içine hapsolmuş bir varlık değil. Yani bunu söyleyemeyiz. Tanrı zaman üzerinde, bu zaman çizelgesinin içinde olmayan ve tüm zamanı görebilen bir varlık ve dolayısıyla bu zamana hakim olduğu için neler olacağını Tanrı önceden insanlara bildiriyor ki bu da merhametinden kaynaklı. Yani söz neden gelir? Tanrı neden yapacağı bir şeyi önceden bize söyler? Merhametinden dolayı. Yani onun yargısında olmayalım. Onun öfkesine, onun bir anlamda sevgisinin içinde olalım ki Tanrı ile beraber yaşayalım. Çünkü Tanrı asla bu Adem ile Havva'nın o Adem bahçesindeki ayrılışından hoşlanmadığını, bundan memnun kalmadığını ve bütün kutsal kitabın hikayesi de bu insanoğlunun tekrar Adem bahçesine geri dönmesi üzerine kurulduğunu anlıyoruz. Ve dolayısıyla o zaman kıyamet dediğimiz şey nedir ve Tanrı neyi öngörüyor? Romalılar kitabında diyor ki Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yakışıksız düşüncelere teslim etti diyerek Paulus aslında Tanrı'nın yargısının teslim etmek olduğunu söylüyor. Yani bu ne demek? Dünyada iyiliğin kalmadığını düşünelim. Dünyada savaşları durdurabilecek bir vicdani muhasebenin kalmadığını düşünürsek eğer o zaman Tanrı o elini çektiğini ve insanoğlunu günahıyla baş başa bıraktığını anlayabiliriz. Yani demek ki yargı nedir? Tanrı'nın iyiliğini çekmesidir. Yani diyelim ki şimdi Tanrı bir döngü olarak güneşe olan yaklaşımımız, güneş dünyanın dönmesiyle mevsimleri oluşturuyor ve bunu kutsal kitaba göre Tanrı yapıyor. Tanrı mevsimleri düzenliyor, yabanıl hayvanları doyuruyor, yağmurları yağdırıyor. Yani Tanrı kurulu bir düzen kurup sonra bırakan bir Tanrı değil, tüm doğanın devam etmesini sağlayan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bunu Tanrı bırakırsa o denge tamamen şaşacak ve dünya nereye doğru gidecek? Yok olmaya doğru gidecek. Yani şöyle düşünelim. Savaşlar var, acılar var. Milyonlarca insan ölüyor ama bir tarafta bir barış isteği, bunun kötü olduğunu hisseden insanlar ve bir şekilde bu barış elçileri aracılığıyla iyi ya da kötü barış inşa ediliyor. Yani 100 yıllık tarihe bakıyorsunuz. 2 tane dünya savaşı geçirmiş insanoğlu. Hastalıklar geçirmiş ama bir taraftan bakıyorsunuz bunun kötü olduğunu, bunun durması gerektiği gibi bir muhalefetle, bir siyasetle üretiliyor. Ve öyle bir zaman gelecek ki Kutsal Kitap diyor ki Tanrı elini çekecek, iyiliğini çekecek ve insanoğlu savaşın ve kaosun içerisinde olacak. Örneğin su krizini ele alalım. Su krizi. Eğer yağmurlar yağmazsa su olmayacak. İçme suyu olmayacak. Tarım olmayacak ve insanlık açlıkla baş başa kalacak. Ve Tanrı o zaman şöyle derse içme sularını yok edeceğim derse aslında bu ne demek oluyor? Tanrı yok etmiyor da insanoğlunun yok edişini önceden haber veriyor. Yani Tanrı diyor ki siz tüketeceksiniz. Hem kendinizi hem de yaşadığınız bu evreni, bu dünyayı tüketeceksiniz ve ben bunu size söylüyorum. Ve bunu yaparken de benim sözüm uymadığınız için sizi engellemeyeceğim, durdurmayacağım ve hızlı bir şekilde bu sona gideceksiniz diye söylüyor ve bu sonda aslında kıyamet dediğimiz senaryonun ortaya çıkması. Yani şimdi şöyle düşün, su yok, hava sıcaklığı da güneşe olan denge bozulup 40 derece, 60 derece çıkarsa ne olacak? Cehennem dedi.
Evet, yani.
Şey bu olacak yani. Cehennem başka yani altta böyle ateş gelip bizi ısıtmayacaksa zaten 40 derece 50 derece dışarıda kaldığımız zaman su olmadığı zaman bu cehennemdir aslında. Ve savaşları düşün. Mesela Yuhanna Vahiy kitabında anlatıyor. Gökten bir yıldız düştü ve suların üçte birini acılaştırır diyor ve bu yıldızın adı Pelin'dir diye söylüyor. Şimdi bu kelime aslında nükleeri de işaret ediyor. Yani bir füze gelse, bir ülke bir bomba atsa değil mi? Ve bütün içme suları, bütün kullanılabilir sular zehirlenebilir. İşte Çernobil'de onu gördük. Karadeniz'e kadar işte çaylar, fındıklar yenmesin, çaylar içilmesin diye bir sürü şey anlatıldı değil mi? Neden? Çünkü her şey zehirleniyor ve etkileniyor. Dolayısıyla aslında Tanrı zamanın ötesinde olduğu için, zamana hapsolmadığı için bunları gösteriyor bize ve bunların olacağını söylüyor ve böyle devam ederseniz tanrısız bir hayatın aslında dünyayı tükettiğini ve kıyameti de insanoğlunun kendi kendine dünyaya getirdiğini vurgulamış oluyor. Bu mesajda ne demektir? Yani Tanrı'yla barışmadan insanoğlunun kendini kurtarabilecek yetisi yok. Başkasına yardım edebilecek bir yetisi yok ve hatta varoluşa yani yaratılışa bile pozitif bir anlamda etki getirebilecek bir yetisi olmadığını da Tanrı burada vurgulamış oluyor.
YouTube'dan Sabri Bey aslında tam konuştuğumuz konu içerisinde bir yorum yazdı bize. Dedi ki peki o zaman insanlar bu durumda Tanrı rolüne bürünmüş olmuyor mu? Hani siz dediniz ya aslında Tanrı bir şey yapmıyor. İnsanlar tabii, bu sonu bir şekilde getiriyor.
Zaten günah bu. Yani günah demek Tanrı'ya ihtiyacım yok. Ben kendim Tanrı gibiyim. Gerekli kararları verebilirim. Kendi hayatımı oluşturabilirim. Ama bu çelişki buradan başlıyor. Yani yaşam senden başlamıyor. Yani Tanrı olabilmen için öncesizlikten var olman gerekiyor. Ama sen bir yaşam bir formu olarak yaratıldın. İşte insanoğlunun bir meyvesi olarak dünyaya geldin. Ama o günah bir anlamda kendini Tanrı gibi gösteriyor. Ve evet Tanrı onu bıraktığı zaman işte düşün ya Orta Çağ'ı düşün, işte Roma dünyasını düşün, her imparatorun kendini kral Tanrı ilan ettiğini düşün. Değil mi? İnsanoğlunun mayasında bu var. Asıl işte günah dediğimiz şey de kendini Tanrı gibi görmek, her istediğini yapabilmek, özgür olduğuna inanmak, seçimlerinin kendini yapıp yargıyı da aslında bir anlamda kendi kendine verip işte sürekli kendini bağışlayarak vicdanını susturarak yaşamaya devam ediyorsun ama ölüm geliyor. Eyüp kitabında diyor insana bir sınır koymuşsun, ötesine geçemez diyor. O ölüm geldiği zaman biz anlıyoruz ya yani, biz Tanrı falan değiliz. Tamamen aciz. Hatta Tanrı'ya o kadar muhtaç kişileriz ki hem ölümü yenemiyoruz aynı zamanda Tanrı'yı göremeyecek kadar da kör, Rus olarak da ölmüş vaziyetteyiz. O yüzden gerçekten Tanrı'nın merhametine çok ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz an aslında hayatımızda ruhsal uyanışın başladığı an olarak da fark ediyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sosyal medya üzerinden şu anda canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı bize iletin. YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz bunun için. Oradan çekinmeden lütfen görüşlerinizi, belki bizim ağzımızdan yanlış bir şey çıkmıştır, onları bize aktarın. Aynı şekilde Instagram'da da Radyo Maranata, @radyomaranata adresinde en son Ruhsal Sırlar canlı yayın paylaşımımızın yorumlar kısmını kullanabilirsiniz bunun için. Mesih ve Orta Doğu bugünkü konumuz ve hashtagimiz de Mesih ve Orta Doğu olacak. Bu konuda görüşleriniz varsa, sorularınız varsa, bence Mesih ve Orta Doğu şeklinde ya da hangi formatta yazmak isterseniz bizlere iletebilirsiniz. Bu konuda sizlerden de ricada bulunuyoruz. Ve bu yayının bir final yayını olduğunu tekrardan hatırlatalım. Ruhsal Sırlar programının final yayınını, final canlı yayınını, son canlı yayınını dinliyorsunuz şu anda. Ama merak etmeyin, söylediğimiz gibi aynı gün ve aynı saatte ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Erel ile beraber yeni bir programla karşınızda olacağız. Kutsal yazılar içerisinde geçen Tanrı'nın isimleri dahil birçok isim, yer ve olayın ardında yatan gizemli olayları ele alacağımız, o gizemleri ele alacağımız isimler ve gizemler programı önümüzdeki hafta 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 18.00'da akşam 6'da ilk canlı yayınıyla sizlerle birlikte olacak. Katılımlarınızı bekliyoruz bu konuda. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Muddi Bey bir yorum atmış, ya da Muddi Hanım, ismi çok ilk defa duyduğum için kusura bakmayın. Muddi diyeyim size lütfen. Muddi yorum atmış, demiş ki Amos 5:18, vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin, niçin özlüyorsunuz Rabbin gününü? O gün aydınlık değil karanlık olacak, demiş. Sefenya 1:15, öfke günü o gün acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu koyu karanlık bir gün, diyor Muddi Bey, ya da Muddi diyelim. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumları için, görüşleri için. Sabri Bey iyi cevap demiş sizin cevabınıza Volkan Bey. Misyonerler oldukça hazır cevap demiş. Evet, Rabbin lütfudur. Rabbin sözü aslında her birimizin yüreğinde çalışıyor ve Rabbin sözü aslında bu konuda etkilidir. Hı hı. Sabri Bey, sizi de Rabbin sözünü okumaya teşvik edelim, davet edelim. Çünkü Tanrı'nın sözünden okuduğumuz zaman, Tanrı'nın sözünden beslendiğimiz zaman aslında bir şekilde Tanrı'nın sözünü yaşamımızda da yaşamaya başlıyor ve onu da günlük hayatımızda pratik olarak kullanabiliyoruz.
Bizim amacımız Tanrı'nın sözünün açıklanışı, hı hı, Tanrı'nın sözünün yorumudur. Dolayısıyla burada Sabri Bey'e cevap veren hem biziz, aynı zamanda Tanrı'nın sözüdür.
Hı hı. Bu arada Muddi'nin yorumundan aslında yola çıkarak orada bir işte öfke günü karanlık bir gün olacak bahsinden yola çıkarak biraz da Tanrı'nın lütfunu anlamak için aslında bu soruyu sormak istiyorum. Peki Tanrı Mesih'in ikinci gelişi için neyi bekliyor şu anda?
Yani Romalılar 11. bölüme bakarsak Paulus bu konuda Paulus'a gelen sorular olduğunu anlıyoruz ve Paulus diyor ki bütün uluslardaki kişilerin, kurtulanların sayısı tamamlanınca Rab Orta Doğu'ya tekrar dönecek yüzünü ve Orta Doğu'daki, hı hı, o eski antlaşmada çağırdı İbrahim'in soyuna dönüp onları da kurtaracak ve Mesih'in ikinci gelişi bu şekilde başlamış olacak diye söylüyor. Sanki Mesih'in çarmıhtaki lütfu saati durdurmuş gibi. Yani Tanrı'nın gelişiyle ilgili. Hmm. Evet, Tanrı gelebilir. Yani her an dünyayı yargılayabilir. Çünkü yaratılışın sahibi odur. Ama Rab diyor ki o lütuf saati durdurdu, zamanı durdurdu, yargı saatini durdurdu, hı hı, ve lütuf çağı başladı. Yani bu ne demek? Kilise çağı başladı, müjdenin çağı başladı, Mesih'in müjdesinin duyurulacağı bir zaman başladı. Paulus buna diyor ki bütün uluslardaki kurtulacakların sayısının tamamlanmasıyla diye söylüyor. Demek ki bütün dünyanın müjdeyi duyması, kurtulacakların sayısı tamamlanınca Mesih'in gökten gelişi başlayacak ve o zaman da Mesih Orta Doğu'ya dönüp İbrahim'in soyuyla ilgilenip İbrahim'e verilen vaatlerin yerine gelmesi ve Mesih tanıtmasıyla kendini aslında Orta Doğu'ya bu şekilde son gelmiş olacak ve Tanrı'nın adil yargısı başlamış olacak. Dolayısıyla işte bazı cemaatler ya da tarikatlar, tabii Hristiyan inancının içerisinde de var. Sanki bunu hızlandırmak için biz işte gayret edelim, herkese müjdeleyelim. İşte
evet,
bunu yaparsak Mesih çabuk gelecek gibi. Yani bu böyle bedensel bir arzuyla Tanrı hoşnut edilmez. Bedensel bir güçle Tanrı hoşnut edilmez. Biz sevgiyle, sevinçle müjdeyi paylaşmalıyız. Ve amacımız Mesih'in gelişini hızlandırmak değil. Amacımız insanların Mesih'i tanıyıp sonsuz hayata yaklaşmalarıdır. Çünkü Mesih'in gelişi Amos kitabında, Sefenya'da da yazdığı gibi çok böyle beklediğimiz bir şey değil. Çünkü bu acıların olduğu, dünyanın yok olduğu, dünyanın tükendiği senaryolar aslında içerdiği için pek bu günleri özlemek mümkün değil. Ve aslında Hollywood bu günleri bize seyrettiriyor. Neler olacağını. Mesela belki 15 yıl önce Waterworld diye bir film vardı. Yani kutuplar erimiş, işte sular her yeri basmış ve dünya yok olmuştu. Yani o kadar çok senaryo var ki ve bu senaryolar sanki böyle her an olabilecek potansiyeli de taşıyor. Çünkü yaklaşıyoruz yani. İşte bilim adamları araştırıyor. İşte Arabistan'daki çöl eskiden okyanusmuş. Yani demek ki bu dönüşüm olabiliyor. Ya da dinozorların yaşadığı çağda bir göktaşı çarparak dünyanın bir içinde bir buzul çağı başlıyor. Yani insanoğlunun güvendiği bu dünya, güvendiği bu dağlara karlar yağabilir. Bu yaşam bir anda tersine dönebilir.
Evet.
Ve Tanrı'nın yargısı da bu şekilde başlayabilir. O yüzden o günü beklemek, o günü hızlandırmak gibi bir beyhude çaba hiçbir zaman desteklediğimiz bir şey değil. Bizim amacımız insanların Tanrı'nın sözünü duyması, Mesih'le kurtuluşa erişmesi. Sonraki mesele Mesih'in iradesiyle, isteğiyle gerçekleşen bir süreçtir.
Yani aslında tabii ki biz de bazen diyoruz tez gel ya Rab İsa diyoruz, işte aslında radyomuzun ismi odur, yani Maranata, tez gel ya Rab İsa diyoruz. Ama tabii ki buradaki önemli nokta Mesih'in ikinci gelişinde bir yargı olacağını çok iyi anlamamız gerekiyor. Ve bu aslında tez gel çağrısının altında da önemli bir nokta yattığını da anlamamız gerekiyor. Çünkü insanların bir şekilde müjdeye ihtiyacı olduğunu biz burada anlıyoruz. Tabii. Aslında müjde dediğimizde nedir? Aslında İsa Mesih'in kendisi. Yani İsa Mesih'in bütün kesinlikle yaşamı, bütün davranışları, bütün öğretisi aslında müjdenin kendisi oluyor. Ve onun çarmıhtaki o ölümü, bizler için kefareti, bizlerin kefaretini ödemesi ve üçüncü gün dirilerek aslında bizleri de bir umuda kavuşturması, bir diriliş umuduna kavuşturması oluyor.
Tabii. Buyurun. Her Mesih'in anlısı tez gel ya Rab İsa, Maranata diye sesleniyor. Çünkü dünya gerçekten iyi bir yer değil. Yani acıların olduğu yer, yani terörün olduğu bir yer, savaşların olduğu bir yer, hastalıkların olduğu bir yer. Yani bu dünyadan sonsuz hayata gitmeyi özlemek son derece doğal. Ve dolayısıyla bu gelişin içten bir şekilde Rab gel demek hakikaten. Ama bir tarafta da sevdiklerimiz var, değil mi? Mesih'i tanıyoruz ama belki aile üyelerimiz Mesih'i tanımıyor. O zaman tez gel dediğimiz zaman bir taraftan da şunu düşünmeliyiz. Yani Mesih gelecek de herkes için bu geliş iyi olacak mı? O zaman ben ne yapmalıyım? Müjdeyi duyurmalıyım, İsa'dan bahsetmeliyim, insanlara İsa'yı tanıtmalıyım diyerek aslında tez gel ya Rab İsa'nın aynı zamanda müjde içerdiğini de vurgulamamız gerekiyor. Ama özet olarak söylememiz gerekirse kıyamet dediğimiz şey, dünyanın yok oluşu dediğimiz şey aslında Tanrı'nın sopayla vurup ateş gönderip dünyayı yok etmesi değil, insanoğluna bıraktığı ve kendi o koruyucu, engelleyici elini geriye çekerek aslında dünyanın günaha teslim edilmesi ve sonucunda olacak şeyleri aslında biz kıyamet diyoruz kutsal metinlerde. Ve kıyamet olurken de tabii ki Mesih'in gözükmesi, Mesih'in var olduğu bir yerde dünyada da bir ruh olduğunu, yani kendini Tanrı olarak gören bir insanoğlunun da var olacağını ve bu şekilde büyük bir muhalefetin, büyük bir savaşın da ortaya çıkacağını da vurgulamamız gerekiyor. İşte Orta Doğu neden bu kadar kritik? Çünkü Tanrı'nın varlığının bulunabileceği bir yer olarak Tanrı bu bölgeyi seçti ve Süleyman aracılığıyla bir mabet yaptırdı. O mabetin tapınağın farkı neydi? Çünkü Tanrı dedi ki benim varlığım burada olacak. Yani ben bu ulusun bu bölgede olacağım ve bu bölgede olacağım için oradaki insanlar dedi ki bu Tanrı bizim Tanrımız dedi. Ve sonra başka uluslar ya da başka bölgedeki insanlar dedi ki hayır, Allah bizim Allah'ımızdır, Tanrı bizim Tanrımızdır diyerek bir çekişme başladı ve bu çekişmenin sonucunda da işte Orta Doğu'daki krizleri görüyoruz, inanç savaşlarını görüyoruz. Ama İsa Mesih tüm bunları çözmesine rağmen Rus olarak henüz Mesih'i tanımadıkları için bu çabanın beyhude olduğunu ama tüm bu mücadelenin içerisinde kaynak olarak belki bu çok ekonomik ya da her şeyi sınıfsal olarak yorumlayan insanlar için çok gerici ya da çok basit bir tespit olabilir ama tüm bu savaşın, Orta Doğu'daki tüm bu mücadelenin ortasında ama genel bir amaç olarak söyleyeceksek Süleyman'ın mabedinin tekrar inşa edilmesi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ve bunun yapılması, yapılmaması arasındaki bu mücadele, bu ruhsal mücadele şimdi Orta Doğu'daki bu savaşın kaynağı olarak görebilmekteyiz.
Evet, belki bu süreci de özetlemek gerekebilir. Çünkü aslında Yahudilerin Mesih beklentisi siyasal bir Mesih'tir. Yani dünyasal
tabii,
anlamdaki bir
Mesih. Roma egemenliğinden kurtaran bir Mesih düşüncesi vardı onlarda.
Şu anda günümüzde de onların bakışı böyledir değil mi? Yani bir Yahudinin Mesih beklentisi siyasi anlamdadır diye düşünüyorum. Yani ruhsal boyutu da muhakkak var.
Tabii yani Mesih'in ikinci gelişiyle özellikle bütün dünyanın Mesih'i tanıması ve o bin yıllık milenyum dediğimiz o çağda Mesih'in egemenliğinin tüm dünyaya tanıtılması ve Mesih'in tüm dünyayı nereden yöneteceğini sorarsak işte Orta Doğu'dan yöneteceğini Yeşaya kitabı özellikle vurguluyor. Şimdi bu peygamberlikleri düşündüğünüz zaman o zaman diyorsunuz ki evet Orta Doğu'da önemli bir nokta var. Bu tapınakta ve bu mabette Tanrı'nın varlığı uluslara anlatılacak, söylenecek ve ulusları Tanrı buradan yönetecek. O zaman tabii ki eski antlaşmadan İbrahim'in soyunun böyle yanlış bir beklentisi var aslında. Burada Tanrı herkesi yargılarken tabii ki İbrahim'in soyunda yargılayacak. Hatta yargı onlardan başlayacak. Ev halkından başlayacak diye söylüyor. Tanrı uluslararasında bir ayrım yapmayacak. Yani sen İbrahim'in soyundansın, sen değilsin değil. Yani Mesih'e olan imanla insanlara bakacak. Dolayısıyla orada şöyle olacak. Yani Tanrı ve insanoğlu olacak. Tanrı ve Adem soyu olacak. Yoksa Tanrı onları ulus ulus sen şu ulustansın, daha şanslısın, sen İbrahim'in soyundansın, sen güneşle sen bile ben seni bağışlayacağım gibi bir durum olmayacak yani. Dolayısıyla herkes Tanrı'nın önünde eşit olacak. Uluslar tabii ki farklılıklar olmasına rağmen tamamen imanlarıyla aklanacaklar, imanlarıyla yargılanacaklar. Dolayısıyla burada bir Mesih bir siyaset yapmayacak. Tamamen ruhani, egemenliğine uygun, Tanrı'nın kim olduğunu dünyaya öğretecek. Ama işte bazı uluslar benim Tanrım anlayışı, işte bizim Tanrımız doğru, bizim Tanrımız haklı gibi bir anlayışla burada bir mücadele başlatıyor. Ama eğer Tanrı'nın zaten böyle siyasi bir amacı varsa, o zaman Tanrı'nın taraf tuttuğunu düşünürsek zaten orada bir Tanrı anlayışı da zedeleniyor. Çünkü Tanrı saf bir şekilde herkese, her yarattığı insana eşit olarak yaklaşması gerekir. Dolayısıyla siyasi bir Mesih figürü tamamen yanlıştır. Sadece beklediğimiz Mesih dünyayı yargılayacak ve tüm insanlığa eşit bir şekilde bakacak. Ve onları yaptıklarıyla ve Mesih olan imanlarıyla adaletle yargılayacağını anlıyoruz.
Ve Yuhanna 18. bölümünde 36. ayette aslında burada hani bunun siyasal bir boyutu olmadığını, yani Mesih'in siyasal bir önder olmadığını, siyasi bir amaç taşımadığını, aslında zaten hepimizin yaratıcısı olan Tanrı'dır haliyle. Zaten Tanrı siyaset yapmaz, Tanrı bir tarafı tutmaz. Tanrı bize gerçekliği, aslında gerçek yaşamı, sonsuz yaşamı vaat ediyor. Bunu bize anlatmaya çalışıyor. Yuhanna 18. bölüm 36. ayette İsa diyor ki benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere tabii teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Bunu da anlamak gerekiyor. Sabri Bey YouTube'dan demiş ki neden bu kadar önemli bu muhabbet demiş. Yani aslında Tanrı'nın yargısını anlamak ve ikinci yargı gününü, Mesih'in ikinci gelişini ve buradaki yargıyı anlamak çok önemli. Çünkü bu bizim yaşamımızdaki bir gerçek. Yani kutsal yazıların bize açıkladığı bir gerçek. Ve bu yargıda yargılanan tarafta mı olacağız yoksa kurtulan tarafta mı olacağız konusu önemli bir konu bizim ruhsallığımız için, ruhsal yaşamımız için önemli bir konu. Haliyle bugünkü yayınımızın konusu da bu oluyor. Mesih'in egemenliği ve son günler ve bunu tabii ki Orta Doğu bağlamında anlamaya çalışıyoruz. Orta Doğu bağlamında kastetmeye çalışıyoruz. Az önce bahsettiniz aslında tapınak, bir tapınak kurma çabası var ve bunu kurdurmama çabası var. Bütün bu Orta Doğu'daki aslında süreç o yönde ilerliyor dediniz. Aslında bu sürece baktığımız zaman işte Yahudilerin bu noktada 3 noktaya değindiklerini görüyoruz. Vaat edilen topraklara bakıyoruz. İşte vaat edilen topraklarda büyük ve yeterli sayıda Yahudilerin yerleşip devlet kurması gibi bir belirti arıyorlar ve 1948'de bunun gerçekleştiğini söylüyorlar. Kudüs'ün İşte ele geçirilmesi 1967'de bunun işte gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve şu anda aslında bu ilk iki aşamanın gerçekleştiğini ve Süleyman'ın mabedinin aslında yeniden inşa edilmesi olan son aşamanın beklenildiğini ve bir şekilde burada bir mücadele sürdüğünü aktarıyorlar. Burada aslında Mesih'in gelişini yine hızlandırma çabasını olduğunu görüyoruz. Aslında siz bahsettiniz aslında burada aslında Mesih'in gelişini hızlandırmak çok ciddi bir şey. Yani Mesih'in gelişi demek, yargı demek. Sabri Bey'in bahsettiği gibi hani neden bu kadar önemli dediği noktada aslında Mesih'in gelişi demek, yargı demek, ikinci gelişi demek, yargı demek. Ve bu yargının aslında hızlandırılması aslında o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü sevdiklerimiz var. Belki elinden tutup gözlerin içine baktığımız işte çocuğumuz var örneğin. Onların geleceğini düşünmek, onların bu süreçteki durumunu düşünmek çok önemli. Peki Mesih'in ikinci gelişini bekliyorlar Hristiyanlar aslında. Az önce de bahsettik işte Maranata diyorlar, tezgel diyorlar. Peki bunu beklerken ne yapıyorlar? Yani bu pasif bir bekleyiş midir? Hani siz belki bu süreci bizim hızlandırmak için maddi bir şey yapmamızın bir anlamı olmadığını söylediniz ama bir pasif bir bekleyiş midir bu? Ne yapıyor kilise
tabii, bunun için? Özellikle acı çeken kilise bugün işte Çin'de, Nijerya'da Hristiyanlar çok acılar çekiyorlar. Özellikle Afrika'da son yıllardaki Hristiyan nefreti yani çok ciddi boyutta arttı ve tarihteki en ciddi şehit sayısını Afrika'da, Nijerya'da Hristiyanlar verdi. Dolayısıyla acı çeken kilisenin duası budur. Maranata, yani Rab gel, hakkımızı savun. Çünkü insanlar Mesih'e karşı öfke duydukları için Hristiyanlara karşı zulmediyorlar. Hristiyanları neden sevmiyorlar? Çünkü Mesih'i sevmedikleri için, Mesih'e karşı oldukları için bunu yapıyorlar ve Mesih'in evladı da dua ederken diyor ki Mesih tez gel, yani Maranata gel ki görsünler senin Rab olduğunu, iman etsinler diye aslında bu bir açıdan tabii ki acı çeken kilise için tabii ki tek umudunun Mesih'te olduğunu, Mesih'in gelişiyle avunabileceklerini gösteren bir dua. Ama sıkıntı içinde olmayan bir kilise için Maranata ne demek? Tez gel, tabii ki tez gel. Acılar var, ekonomik zorluklar var, hastalıklar var. Dünya zaten yani iyi bir yer değil. Zor yaşıyoruz. Ama sıkıntı içinde olmayan kilise için, en azından tırnak içinde söylüyorum, onlara da müjdeyi duyurmak için aslında bir fırsat olduğunu, Mesih'in gelişinin her an olabileceğini fark ederek sevdiklerimize, çocuklarımıza Mesih'in müjdesini duyurmak ve tabii ki bir kahinlik hizmetini de kilise yapması gerekiyor. Dolayısıyla Mesih'in gelişinden önce günahtan kaçmak, Mesih'in müjdesini duyurmak için bir uyanışı da barındırır Maranata demek. Çünkü bazen yani günlük hayatta Mesih'in ikinci kez gelişini unutuyoruz. Yani kurtulduk ama bir ruhsal hayata adım attık, sanki her şey bitmiş gibi düşünüyoruz ama tam tersine Maranata dediğimizde, Mesih gözükecek, tekrar gelecek dediğimizde, o zaman bugün güneşlememem lazım. Belki akşam Mesih gelebilir. Yanlış bir söz söylediysem gidip kardeşimden özür dilemeliyim diyerek Mesih'in gelişinin de bizi Tanrı'nın bilgeliğine doğru yöneltmesi gerektiğini de hatırlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bekleyiş acı çeken kilise için, zorluklar içerisinde olan kilise için bir feryattır. Bir o kötülüğe karşı cevap verebilecek ve gerçekten kötülüğü yapanlara gösterilebilecek en önemli, en değerli şey Mesih'in var olduğunu anlatabilmek. Ama daha rahat ya da sıkıntı için olmayan kilise içinde daha pak yaşamak için, müjdeyi duyurmak için de bir fırsat barındırıyor.
Tabii az önce ben vaat edilen topraklar diye bahsettim ama bu tabii ki siyasi bir ifade değil. Aslında şu anda günümüzde Mesih'i kabul etmeyen Yahudilerin bakış açısını orada aktardım. Hani onlara göre bu üç nokta önemliydi ve bu üç noktanın en sonuncusu da zaten Süleyman'ın mabedinin yeniden inşa edilmesiydi. Haliyle onların bakış açısını burada aktarmaya çalıştım. Aslında bunun biz zaten siyasi bir süreç olmadığını biliyoruz. İsa'nın kendisi krallığının göklerde olduğunu söyledi ve kendisini aslında dünyasal anlamda kral yapmak istedikleri zaman zaten kaçıyor. Yani orada İncil'de hani belki uygun bir tabir ise oradan uzaklaşıyor. Ve bu bekleyişte yapılacak olan şey de aslında İsa'nın müjdesinin duyurulması tabii ki.
Şimdi şeyi de söylemeliyiz Aydın. Yani neden tapınağı kurmak bu kadar önemli? Yani bu tapınak aslında neyi içeriyordu? Şimdi Musevilik, yani Mısır'dan bir köle olarak var olan halkın Musa aracılığıyla bu Kenan diyarına gelmesi, işte bugün belirli bir sınırlar verip Tanrı'nın orada yaşamalarını istemesi aslında. Ama tüm bu vaadin içerisinde Tanrı bir şey yaptı, bir yasa verdi. Ve yasayı uygulayabilmeleri için de tapınak olması gerekiyor. Yani o tapınakta kurban sunulması ve Tanrı'nın öfkesinin yatıştırılması ve Tanrı'ya yaklaşmaları gerekiyor. İsa'dan sonra 70 yıldır Roma bu tapınağı yıkınca Orta Doğu'da İbrahim'i soyu aslında bir anlamda tamam, Tanrı'nın sözü onlarda var, Tanrı'yı biliyorlar ama ibadet edebilecekleri, yasayı uygulayabilecekleri bir eylem olmadığı için de onlar boşlukta kaldılar ve o yüzden ağlama duvarına gidiyorlar, ağlıyorlar ki tekrar ona yaklaşsınlar, tekrar seslerini duyurabilsinler. O yüzden Mesih'in yaptığı iş ne kadar anlamlı değil mi? Yani Mesih bir tapınağa sığmıyor ve bedeninin bir tapınak olduğunu söyleyerek şimdi her yerde Tanrı ile birlikte olabileceğimizi vurguluyor ama onların gözü açılmadı ve Mutti Bey de ya da Mutti kardeşimiz Mutlu Uyan, şimdi Zekeriya 14 onu vurgulamış. Mesih'in ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerine doğuyor, basıyor ve oradaki hikayede artık Orta Doğu'da Mesih var ve Mesih'in kim olduğu orada anlaşılıyor ve Vahiy 11. bölümde de Mesih oraya ayağını koyduğu zaman bir deprem oluyor ve orada insanlar depremden ölüyor. Artık Mesih maddi dünyayı da sarsıyor ve kendi halkına kendisini tanıtarak, kim olduğunu anlatarak, kendine çekerek aslında o İbrahim'in soyunu da o şekilde kurtarmış oluyor.
Evet, önemli bir nokta. Zaten dediğim gibi bunun siyasi bir taraf içermediğini de biz biliyoruz. Çünkü İsa'nın kendisi devlet ve din işlerini zaten ayırdı. İşte meşhur sözü var, herkesin bildiği. Aslında toplumumuzda da birçok insanın kullandığı. İşte Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi İsa. Matta 22. bölüm 21. ayette. Bunu anlamak, bunu tekrardan vurgulamak önemli. Çünkü yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermek istemeyiz.
Ya bunu şöyle söyleyeyim. Yani insanlar siyasidir. Tanrı siyasi değildir. Yani insanlar siyaset yaparlar. İnsanlar tarikat oluştururlar. İnsanlar sahte öğretiler, kendine Mesih ilan ederler. Yani bunu insanlar yapar. Yani Tanrı'nın önünde tüm insanlar eşittir. Yani onun gözünde şu ulustan, bu ulustan diye hiçbir ayrıcalık yoktur. Yani İbrahim'in soyundan bile olsa bu avantajın dezavantajdır. Çünkü sen Tanrı sözüne daha yakınken uzak davranırsan aslında bu senin için daha kötü bir yargıdır. Dolayısıyla Tanrı'nın önünde herkes eşittir. Tanrı asla böyle bir siyasi ayrımcılık, şu şudur, bu budur diye yapmaz. Tanrı herkes sever ve Mesih'in çağrımındaki eylemi de tüm uluslar için. Hiçbir göz ardı edecek şekilde
hiçbir ayrım yok aslında.
Ayırt etmemiştir ve herkes de Tanrı'nın önünde eşittir ve Vahiy kitabındaki cennetteki sahneleri gördüğümüz zaman tüm ulusların Tanrı'ya yaklaştığını ve eşit bir şekilde Tanrı'ya ibadet ettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla insanlar siyasidir. Neden ayrım yaparlar? Neden bazı ırkları, ulusları üstün tutarlar? Bu işte kendilerini Tanrı gibi gördükleri için, o günah dolu doğalarından kaynaklı, bencil tutkularından kaynaklı insanlar böyle bölünmeler yaparlar. Dolayısıyla Tanrı siyasi değildir ve Tanrı'nın mesajı da siyaset içermez.
Evet, kesinlikle öyle. Tüm bu süreçlerin işte vaat edilen topraklar gibi, Musa'nın yasasındaki o tapınak düzeni gibi, işte tekrar kurulmak istenen o tapınak sistemi gibi, tüm bunların aslında sebebi eski ayetteki o gördüğümüz örneklerin tek sebebi aslında Mesih İsa'nın, gelecek olan İsa Mesih'e bir ön izleme sunmak. Aslında bir İsa'nın yapacakları şeyin gölgesidir diye ifade ediyor. Kolosseliler 2. bölüm 17. ayet. Tanrı sözü her zaman daha iyi ifade eder. Ben belki daha dağınık anlattım. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir. Mesih İsa'dadır aslı ise. Kolosseliler 2. bölüm 17. ayette bu şekilde ifade ediyor. Aslında tüm bu bizim maddi olarak algıladığımız eylemlerin, eski ayette yapılmış olan bütün o düzenin de sebebi yine İsa Mesih'i bizi yönlendirmek. Çünkü biz biliyoruz ki zaten o tapınakta bir kurban sunulması gerekiyor. Şu an belki Yahudiler bu kurban sistemini yerine getiremiyorlar ve dediğiniz gibi ağlama duvarı var ortada. Haliyle aslında böyle bir kurbana gerek kalmadı. Yani İsa Mesih ile beraber İsa Mesih zaten son kurban olarak çarmıhta öldü. Canını verdi. Kanı son damlasına kadar aktı. Bunu anlamak çok önemli. Çünkü biz bu kan aracılığıyla aklandık. O günahın ücreti olan ölüm cezası o çarmıhta ödendi bu şekilde. Ve zaten son kurban oldu. Bütün o yasa sistemi aslında Mesih'in yapacaklarına gölge olan o sistem Mesih ile beraber zaten tamamlandı. Olması gereken buydu. Bizim yapacağımız şey ne? İsa Mesih'e iman etmek. Evet. Onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmek ve onunla beraber aslında bir dönüşüm yaşamak, bir değişim yaşamak. Tanrı'nın isteği budur. Tanrı'nın kurtarış planı budur. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak Muddi demiş ki zaten az önce okudunuz herhalde. Zekeriya bölümünden paylaştı. O gün onun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. O gün ışık olmayacak. Işık veren cisimler kararacak. Özel bir gün. Yalnız Rabbin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak. Zekeriya 14. bölümden paylaşmış Muddi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Bey diyorum halen ısrarla. Bilmiyorum. Kusura bakmayın. Yanlış bir şey söylüyorsam lütfen bana bildirin. Düzeltirim. Mesut Bey'in bir yorumu var. Ona gireceğim. Mesut Bey, o konuda bir sorumuz var. Şu an konuyu dağıtmamak için girmiyorum ama aklımızdasanız o soruya yanıt vereceğiz. Merak etmeyin. Sizi unutmadık. Teşekkür ediyoruz değerli yorumunuz için. Peki biraz şeye odaklanmak istiyoruz aslında. Bütün bu siyasi kargaşa içerisinde işte savaşlar var, ölümler var günümüzde. Zaten Orta Doğu coğrafyasında maalesef çok yaygın olan bir durum. Biz Tanrı'nın sesini nasıl duyabiliriz ki Volkan Bey? Ya Tanrı'ya nasıl odaklanabiliriz ki? Çünkü mesela ben işte bugün çocuğumu kaybettim. Çok büyük bir acı içerisindeyim. Maddi anlamda müthiş bir yokluk içerisindeyim. Ben ruhsallığa nasıl odaklanabilirim ki?
Evet, yani kötülük bir gizem. Yani Tanrı'nın neden buna izin verdiğini, çünkü Tanrı'nın bunu durdurabilme yetisi var. Yani Tanrı'nı şöyle diyemeyiz, yani Tanrı kötülüğü durduramaz diyemeyiz. Tanrı'nın buna gücü var ama Tanrı bilgeliğiyle, hikmetiyle bunu durdurmuyor ve burada bir gizem olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda Tanrı'nın tüm kötülükleri iyiliğe çevirmek için etkin olduğunu da görüyoruz. O zaman ilk önce tüm acıların içerisinde ne görmeliyiz? Evet, insanoğlunun ne kadar gaddar, ne kadar kötü, ne kadar ölümcül olabileceğini ve insanın aslında Tanrı'dan uzak kalmasının ne kadar ne kadar can yakıcı olduğunu, ne kadar nefret edici olduğunu anlamamız gerekiyor ve gözümüzü insandan uzaklaştırmamız gerekiyor birinci olarak. Çünkü tüm bu kötülükler insandan geliyor ve bir insanın başka bir insanı öldürebilecek kadar vahşileşmesi, siyaseti de kullanarak bunu meşrulaştırmaya çalışması hakikaten bizi ürpertmelidir. Yani haberleri seyrettiğimizde demek ki insanoğlunun durumu bu. Yani bunu anlayalım. Yani günah, insanoğlunun kendini Tanrı gibi görmesi, işte başkalarının üzerine bomba yağdırması maalesef günahın neticesidir ve insanlık tarihinde çok sık olarak karşılaştığımız bir durum. Birincisi bu. Demek ki ümidimiz insanda değil. Yani yöneticilerde değil. İkincisi de işte bu gaddar insanın, bu vahşi insanın hakikaten yargılanmaya da ihtiyacı var. Yani bir adalete ihtiyacı var. Yani bir çocuğun üzerine bomba atabilecek kadar gözü kararmış bir pilotun, bir siyasi otoritenin gerçekten Mesih tarafından adaletle, Tanrı tarafından yargılanması ve bu acıya uğrayan kişinin de yüreğinin teselli edilmesi gerekiyor. Ve yine gözümüzü Tanrı'ya çevirerek Tanrı'yı aramaya başlıyoruz. Ve aynı zamanda Bu kötülüklerin içerisinde Tanrı'nın gelecekte olan bildirileri, gelecekte neler olacağını anlatarak aslında zamana egemen olduğunu da bilerek gözümüzü Tanrı'ya çevirip ve tamamen ona teslim olmamız gerektiğini aslında bu kötülükler, bu acılar bize güçlü bir şekilde bağırmaktadır. Yani Tanrı'dan başka umut yok. Tanrı'dan başka bir yol yok. Ve Tanrı'ya teslim olmaktan başka da bir teselli maalesef yok. Ama bu teselliyi aldığımızda ne oluyor? Tanrı'yı tanıdığımızda ne oluyor? Evet, yani çok büyük acılar yaşıyoruz ama biliyoruz ki bu hayat kısa ve bu hayat asıl beklediğimiz sahne değil. Başka bir sahne daha var. Başka bir kapıdan daha geçeceğiz ve o zaman sonsuz hayata geçeceğiz ve sonsuz hayatta tüm bu acıların, tüm bu insanlık dramlarının cezası, adaleti orada gözükecek ve Tanrı yapılanları yargılayacak. Dolayısıyla kötülükler Tanrı'nın aslında Tanrı'ya dönebilmemiz için bize yüksek sesle haykıran bir çağrı gibi, bir megafon gibi olduğunu bilmeliyiz. Ama dediğim gibi yani Tanrı ne kadar, nasıl buna izin veriyor ve ne kadar süreçle aslında Tanrı bunlara izin verdiği konusu bir gizemdir. Kötülük konusu, her şeyi net bir şekilde açıklayamıyoruz ama Tanrı aynı zamanda insanlığı kurtarmak için acılardan sıyrılan, sadece insanlığı acılarla baş başa bırakan bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Kendisi de oğul olarak tanıttı İsa Mesih'in çarmıhta hiç hak etmemişken çarmıha gerilmesine de izin veriyor. Ve oradan da tüm uluslara kurtuluş veriyor. Ve dolayısıyla bugün bir insan acıların içerisinde onu kim anlayabilir diye soracak olursa İsa Mesih çarmıhta aynı onun gibi hiç nedensiz, hiç sebepsiz bir şekilde acılara katlandı. Ölümü tattı, dışlandı, tükürüldü ve bir suçlu gibi çarmıha gerilerek, kamçılanarak hayatını kaybetti. Dolayısıyla işte bu İsa tüm acılar içindeki olan insanları anlayabilir ve onlara umut olabilir, teselli olabilir. Ve sonuç olarak kötülüklerin Tanrı'ya dönmemiz için bir megafon görevi gördüğünü de söyleyebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mesut Subaşı yorum yapmış YouTube'tan. Romalılar 15. bölüm 13. ayette. Umut kaynağı olan Tanrı kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamanızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine değerli yorumu için. Sizler de değerli dinleyicilerimiz, şu anda tabii ki biraz az bir süremiz kaldı. Yaklaşık bir yarım saatimiz var önümüzde. Yorumlarınızı bizlerle paylaşın lütfen. YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet kısmını bunun için kullanabilirsiniz. Bununla beraber aynı zamanda Instagram'da son paylaşımımızın Radyo Maranata, @radyomaranata canlı yayın paylaşımının altında radyo hesabın adı Radyo Maranata, kusura bakmayın, Radyo Maranata hesabının son paylaşımının altında, Ruhsal Sırlar paylaşımının altında Mesih ve Orta Doğu hashtagini kullanarak paylaşabilirsiniz görüşlerinizi, yorumlarınızı. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için bu konuda. Şimdi belki biraz, tabii ki çok az bir süremiz kaldı ama daha konuyu ileriye taşımak için sormak istiyorum. Peki Tanrı Sözü ışığında gelecekte bizleri neler bekliyor Volkan Bey? Bunda tabii ki Tanrı Sözü ışığında olduğunu vurgulamak gerekiyor. Hani kendimizden bir şey söylemiyoruz
tabii,
burada.
Tabii.
Orta Doğu'nun ve dünyanın durumu ne olacak peki?
Şimdi bu arada ben de YouTube'da yorumlara bakıyorum. Orada Serdar İğneci
yorum geldi.
Nedendir bu kadar özel olmasının sebebi? Yani demek ki yani bu Orta Doğu'nun bu kadar özel olmasının bir manası var, bir anlamı var. Çünkü biz hep şeyi kaçırıyoruz. Yani şeytanın ve düşmüş meleklerin de aslında Tanrı'ya karşı bir mücadele sürdürdüğünü unutuyoruz. Yani bugün belki yüreğini Tanrı'ya açmak isteyen ya da Tanrı'yı arayan belki işte dinleyicilerimiz olabilir. Onların yüreğinde şöyle bir soru uyanabilir. Yani Tanrı'yı arıyorum da Tanrı nerede? Değil mi? Tanrı nerede? Yani Tanrı'nın olduğu konuma, olduğu boyuta ulaşabilir miyiz? Yani mümkün değil. Yani Tanrı Everest'te mi? Nerede? Onun oturduğu yer, onun olduğu yer, onun varlığının tezahürü nerede? Yani onu bilemiyoruz tabii. Ama işte bunu bilemediğimiz gibi şeytan ve melekler de aslında Tanrı'nın nerede olduğunu bilemiyorlar. Çünkü Eyüp kitabının bir sahnesinde Tanrı'nın egemenliğinin olduğu yere şeytan çıkarılıyor meleklerle birlikte ama o da bulamıyor ve bir anlamda onunla savaşacak yerin nerede olduğunu şeytan ve melekler de bilmiyor. Ve Vahiy kitabında okuduğumuz gibi Tanrı halkı gizleniyor ve Tanrı halkının, yani Tanrı'nın sözünü takip edenlere ejderhanın saldırdığını ve onları beklediğini Kutsal Kitap söylüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Rabbin sözü diyor ki ben Orta Doğu'da bulunacağım. Yani Süleyman'ın mabedinde varlığının olacağını söylüyor ve İsa Mesih aracılığıyla insanlara konuşacağını söylüyor. Ve o yüzden ne yapıyor İsa Mesih? Gidip hemen Roma'yı kullanarak, Roma adaletini kullanarak Çarmıt'ı öldürmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Önce Herodes'le yapmaya çalışıyor ve sonra Roma'yı kullanarak onu çarmıha gelerek öldürmeye başarıyor. Ama aslında Mesih'in öngörüsü bu. Zaten ölmeye geldiğini anlıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi şeytanın Tanrı'ya karşı yürütmek istediği bir savaş var. Ve kendini Tanrı olarak ilan edip bütün dünyayı arkasına toplayıp Tanrı'ya hücum etmek istediği bir niyet var. Ama Tanrı nerede? Ve şimdi diyor ki Kutsal Kitap Tanrı varlığını buraya koyacak ve burada kendi adını şereflendirecek diye bir vaat veriyor. Ve vaatte işte Orta Doğu'da Süleyman'ın mabedinde olduğunu anlıyoruz. Ve şimdi ne olacak o zaman? İşte bunun yapılmasını engellemek için, bunun yapılırsa da bunu işgal edip buna egemen olup aslında ben Tanrı'dan daha güçlüyüm diyen bir niyetin, bir ruhani hayatın aslında bir mücadele ettiğini de işte anlıyoruz. Ve bütün kaos da burada. Yani aslında insanoğlu doğru konumda olmadığı için bu savaşın ortasında kalıyor ve tüm bu savaşın etkilerini maalesef hayatında görüyor ve Tanrı ile ilgili, Tanrı egemenle ilgili gerçekleri görmediği için de maalesef ki kandırılıyor ve Tanrı'dan uzak bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor.
Evet.
İşte bu yüzden bu kadar önemli. Bu yüzden ruhani hayatın bir mücadelesi olduğunu, biz istesek de istemesek de bir muhalefetin olduğunu, Tanrı'ya karşı olan bir şeytanın ve onun bir cinler ve meleklerden oluşan bir ordusu olduğunu bilmeliyiz ve onların temel amacı Tanrı'dan bizi uzaklaştırmak ve Tanrı'nın isminin olduğu yere de savaş açmak, müdahale etmek ve Tanrı'nın vaatlerinin yerine gelmesini de istememek. Ve şimdi ne yapacak? Demek ki Tanrı Süleyman'ın mabedinin tekrar kurulacağı ile ilgili bir eski antlaşmada bir vaat veriyor ve şimdi Mesih karşıtı ve o şeytanın ve onu kullandığı aslında yöneticiler de bir şekilde o mabedin kurulmasını istemiyor. Kurulursa da Vahiy 11. bölüme göre oranın işgal edileceğini, oranın ele geçirileceğini ve Daniel'in söylediği yıkıcı iğrenç şeyin tapınağın o üstüne koyulup oranın tamamen egemenlik altına alınıp Tanrı'nın vaatlerinin yenileceğini bütün dünyaya göstererek Tanrı yerine insana tapınılmasını sağlayacağını, şeytan ve onun aslında ordularının amacının bu olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla biz her şeyi ekonomik boyutta görüyoruz ama şimdi Orta Doğu'da olan şey bu. Yani Orta Doğu'da olan şey o tapınağın Tanrı'nın vaadinin yerine gelmesinin istenmemesi ve onun da taraftar aracılığıyla bir mücadelenin başlatılması. Ama ne olursa olsun Tanrı sözü söylediği gibi bu söz gerçekleşecek.
Evet.
Biz bazen siyasi şeyler görüyoruz ama nihai olarak vaatler yerine gelecek. Vaatler yerine geldiğinde de Vahiy kitabında anlatıldığı gibi sonraki süreç hikaye başlayacak ama nihai son, yani bütün dünya bir araya gelse bile Mesih'in gelişini durduramayacak. O Mesih gelecek ve dünyaya o ilahi doğasını, tanrısallığını gösterecek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bahsederken aslında Tanrı'yı aramaktan da bahsettiniz. Bu konuda aslında her ne kadar karanlık dünya bu konuda Tanrı'ya ulaşmamıza, Tanrı'nın bilgisine ulaşmamıza engel olsa da Tanrı bize bir vaatte bulunuyor. Diyor ki Matta 7. bölüme bakmak istiyorum. Matta 7. bölüm 7. ayetten itibaren dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi diyor. Aslında Tanrı'nın burada vaadi açıktır. Yani durum ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, Tanrı'yı arayan yürek onu bulabilir. Haliyle bu Tanrı'nın vaadidir, Tanrı'nın güvencesidir. Bunu test etmek istiyorsanız Tanrı bugün size meydan okuyor. Kapıyı çalın diyor, dileyin, İsa sen Rab misin diye sorun İsa'ya. İsa Mesih'in adıyla dua edin ve gerçekten Tanrı sizin yaşamınıza çalıştığınızı Tanrı'nın sözü güvencesiyle göreceksiniz. Bana güvenmeyin. Yani ben söylüyorum diye bana güvenmeyin. Tanrı'nın sözü güvencesiyle bunu yaşamlarınızda göreceksiniz. Çünkü İsa Mesih'e iman etmek, onu şahsi Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmek aslında tüm bu kaosların ortasında da bize müthiş bir esenlik verecektir. Çünkü kesinlikle. Bu koşullara bağlı olan bir şey değil. Tanrı'nın sağladığı esenlik dünyasal anlamdaki başarıya işte bahsettik çokça siyasi durumlara bağlı olan bir şey değil. Bu kalıcı bir esenliktir.
Şimdi şunu evet, da buyurun. Vurgulamalıyız. Bizim amacımız şimdi Sabri Bey'de vaatler yerine gelecekmiş ama ne zaman? Şimdi hiçbir Tanrı çocuğunun odaklandığı konu vaatlerin ne zaman yerine gelip gelmeyeceği değildir. Vaatler yerine gelecek. Bu Tanrı mutlaka bunu yapacak. Bu ayrı ama benim odaklanmam gereken şey Tanrı'yla olan ilişkim. Bugün Tanrı'yla neler yaptım? Tanrı'nın sözüne nasıl uygun davrandım? Ya da davranmadığım yerler var mı? Tövbe ederek aslında benim odaklanmam gereken şey Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın gelecekteki vaatlerinin yerine gelmesi ya da gelecek olması bu bana şu güveni vermeli. Tanrı egemendir ve iradesiyle, isteğiyle tarihe şekil vermeye devam eder. O yüzden ben sakinleşmeliyim. Belki dünyada Mesih karşıtlığı, Tanrı karşıtlığı yükselebilir ama Tanrı'nın kontrolünde her şey. Tanrı telaşlanmıyor bunlardan. O yüzden bana söylüyor. Bu vaatler yerine gelecek diye Tanrı bana bu vaatleri söylemiş oluyor. Dolayısıyla ben sakinleşmeliyim. Dünyaya odaklanmamalıyım. Ama bazı insanlar hani şey gibi kutsal metinlerden böyle bazı şeyleri cımbızla çekip işte şöyle şöyle şöyle olacak diye.
Evet. Yani
bize söylenen şey bunlara odaklanmamız değil. Biz kurtuluşa odaklanmalıyız. Yaşamımıza odaklanmalıyız. Tanrı'yla olan ilişkimize odaklanmalıyız. Bu gelecekle olan bilgiler bazen gündemi yorumlayabilmek için de anlayışa ihtiyacımız varsa evet Tanrı bunları bize söylüyor. Yani Patmos Adası'nda Tanrı'nın Yuhanna'ya verdiği bu mesaj özellikle Roma dünyasında şehit edilen, sıkıntı çeken, işkence çeken kiliseye verilmiştir. Yani kilise bunu okuduğu zaman ne yaptı? Dedi ki her şey Tanrı'nın elinde. Tanrı egemenliği gelecek, Tanrı'nın krallığı kurulacak ve biz bu sıkıntılara katlanalım diyerek aslında Tanrı'nın bu gelecekle olan bildirisini sevinçle kabul ettiler. Ama biz ne yapıyoruz? Yani gündelik işlerimizi bırakıyoruz. Bir komple teorisyenleri gibi şöyle olacak böyle olacak. Yani tabii bunları Tanrı söylüyor. Olacak şeyler var ama odaklanmamız gereken şey bu değil. Sadece bunları okuduğumuz zaman evet Rab şimdi bunları yapacak. Biz sakin olalım. Yerimizde duralım. Ne olursa olsun bu vaatler engellenemeyecek diyerek Tanrı'da sevinç bulmamız için bize verildi. Dolayısıyla Sabri Bey'e kısa bir cevap verilmiş oluyor. Biz neyi bekliyoruz? Vaatleri beklemiyoruz. Vaatler zaten yerine gelecek ama onun ne zaman olacağıyla çok ilgilenmemek gerekiyor. Biz sadece Tanrı egemenliğine odaklanmalıyız ve hayatımızda yapmak istedikleri özellikle çağrısına odaklanıyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Az önce aslında cevapladığınız yorumu belki daha net bir şekilde okumamız gerekiyor. Sabri Bey demiş ki bekliyormuş Allah ama neyi? Vaatler yerine gelecek ne zaman? Bilmiyoruz. O zaman hadi hep birlikte korkalım demiş. YouTube'da canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanarak bizlere yorumunu ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Muddi demiş ki Ağıt 2. bölüm 13. ayetten paylaşmış. Senin için ne diyelim ey Yeruşalim kızı? Seni neye benzeteyim? Ey Siyon'un Erden kızı? Sana neyi örnek göstereyim de seni avutayım? Sendeki gedik kadar Gedik deniz kadar büyük kim sana şifa verebilir demiş. Serdar Bey savaş zaten bitmiyor ki o bölgede olan masumlara oluyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Görüşleriniz için, katkılarınız için. Aslında önemli olarak odaklanmamız gereken bir nokta var. Birkaç sorum daha kaldı. Belki biraz yayını çok kısa uzatabiliriz. Birçok insan aslında dünyada ve ülkemizde de işte Mesih olduğunu iddia ediyor. Çok popüler olan bir şey. Dünyada çok fazla var. Ülkemizde de muadili var. Eksik kalmıyoruz bu konuda da. Evet. Peki gerçek Mesih ile sahte olanı nasıl ayırt edebiliriz? Yani Mesih'in ikinci gelişinin nasıl olacağını belki tekrar vurgulamamız gerekebilir. Çünkü belki Mesih'in ikinci gelişinin de simüle edilebileceğini, hani insanların bu konuda kandırılabileceğini de söyleyenler var. Bu böyle olabilir mi?
Yani kutsal metinler Mesih'in gelişinin taklit edilemez olduğunu bize söylüyor. Yani Mesih'in ilk gelişi tabii ki insan bedeninde olması, bir insan gibi yaşaması taklit edilebilirdi. Ve dolayısıyla onun ilk gelişini taklit eden insanlar var. Ve o ilk gelişini taklit ederek ben Mesih'im diyerek ortaya çıkan bir sürü insan var. Hem bizim coğrafyamızda hem başka yerde. Ama ikinci geliş taklit edilemez. Yani diyor ki Matta, doğudan batıya çakan bir şimşek gibi. Yani bütün dünyanın anlayabileceği, görüp hürmet edeceği ve diz çökmek zorunda kalabileceği şekilde bir görkemle geleceğini kutsal kitap söylüyor. Ve Filipililer diyor ki her diz önünde diz çöksün diyerek. Yani demek ki her dizin, yani mesela Mesih'i kabul etmeyenlerin bile diz çökmek zorunda olacağı bir geliş olacağını kutsal kitap söylüyor. Demek ki bu nedir? Artık İsa Mesih, ilahi tanrısal doğası var mı yok mu, o peygamber mi şu mu bu, bu tartışmalar bitecek ve onun ilahi Rab olduğunu, kralların kralı olduğu, Rablerin Rabbi olduğu görünecek ve o şekilde her diz önünde diz çökerek onun Rab olduğunu kabul etmek zorunda kalacağını kutsal kitap söylüyor. Dolayısıyla onun ilk gelişi taklit edilebilir ve şu anda dünya onu taklit ediyor. Ben Mesih'im işte şu falan, ama ikinci gelişi taklit edilemez olduğu için o bütün Mesihlerin aslında yalancı olduğunu anlayabiliriz. Ve kutsal metinlerde de söylüyor, Mesih işte burada, şurada diye insanlar sizi davet edecek ama Mesih'in gelişi, Mesih öyle olmayacak. Doğudan batan, doğudan çakan bir şimşek gibi bütün dünyayı aydınlatan. Yani ne demek istiyor? Çok ruhsal ve bütün dünyayı etkileyebilecek bir görüntü, bir görkem olacağını Matta kitabı vurguluyor. O yüzden bu kesinlikle ve kesinlikle taklit edilemez. O yüzden şu anda maalesef sahte mesihlerin yeryüzünde olduğunu anlıyoruz.
Evet, Matta 24. bölümden belki okumak gerekebilir burada. 24. bölüm 24. ayetten itibaren. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bu arada İsa Mesih konuşuyor şu anda. İsa Mesih'in ağzından duyuyoruz. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek, yeryüzünde bütün halklar ağlayıp dövünecek, insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onu seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar, diyor İsa Mesih'in kendisi bize. Sormak istediğim aslında son önemli bir soru var. Belki biraz uzun olabilir ama çok kısa belki yayınımızı uzatabiliriz bu konuda. Armagedon kavramı var aslında. Armagedon'la karşılaşıyoruz vahiy bölümünde. Ve burada aslında Mesih'in ikinci gelişinden tekrar bahsettik. Bu savaş neyi ifade ediyor? Çünkü bu savaşla ilgili de herkes olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi aslında komplo teorileri üretiliyor. Ve bu savaşın işte daha siyasi bir noktaya yine çekmeye çalışanlar var. Bütün bunların siyasi olmadığını vurguladık birçok kez. Ama Armagedon neresidir? Ne ifade ediyor? Ve bu savaş insanlara karşı olacak bir savaş mı? Yani Hristiyan olmayan uluslara karşı olacak bir savaş mı? Yoksa daha ruhsal bir anlamı mı var? Buna belki değinmemiz gerekebilir.
Evet, bu savaş aslında Armagedon dediğimiz şey Mageddon Dağı'ndaki savaş. Yani Mageddon Dağı'nda Mesih'in gelişiyle, Mesih'in görkemiyle Mesih karşıtı olanların yenileceğini anladığımız bir savaş. Hikayesi şu: Mesih egemenlik sürdüğü zaman ve dünyaya kendisini gösterdiği zaman 1000 yıllık bir milenyum çağı olacağını vurguluyor vahiy kitabında. Bu 1000 yıllık milenyum çağında yaşaya da bazı metinler var. İşte aslan saman yiyecek, işte çocuklar kobra deliğinde oynayacaklar, 150 yıldan önce ölenler lanet sayılacak diye. Yani dünyaya büyük bir bereketin geleceğini, Mesih'in egemenliğiyle, bilgeliğiyle geleceğini söylüyor ama tüm bu dönemin içerisinde bile Mesih'e tam olarak yüreğinden bağlanmayan ve bazı zorla aslında Mesih'e iman eden insanların olacağı anlatılıyor. Ve 1000 yıl sonunda şeytan tekrar serbest bırakılacak ve şeytanın serbest bırakılmasıyla aslında yüreği bütünüyle Mesih'e dönmeyen ve Mesih'te olmayan insanların toplanması ve son bir Tanrı'ya isyanla Tanrı'ya savaşacağını kutsal kitap söylüyor. Ama bu da aslında Tanrı'ya inanan insanların değil de Tanrı'ya olan bir nefretin ve şeytanın ve ona tapanlar, onu izleyenler aracılığıyla Tanrı'ya olan bir isyanın, bir savaşın olduğunu anlıyoruz. Ve demek ki bu da yine mabet konusuna, tapınak konusuna geliyoruz. Yani Tanrı neredeyse, Tanrı'yı sevmeyenler, şeytan ve onu takip edenler Tanrı'nın bulunduğu yere doğru hücum edecekler, savaşacaklar ve onu yenebileceklerini düşünecekler. Ama Tanrı onları yenecek ve bir kere daha ilahi doğası, görkemi Tanrı olduğu vurgulanmış olacak. Yani bu kopuş, günah insanı o kadar sersemletti ki, mesela bazı Hollywood filmleri seyrediyoruz, işte Titanların Savaşı, yani Tanrıların Savaşı, sanki pek çok Tanrı varmış gibi. Ama doğru, gökte çok Tanrı yok da yeryüzünde 2000 tane Tanrı var. Ve sadece bu yerdeki 2000 tane Tanrı'nın izleyicileri bile o Tanrılar için savaşabilir, değil mi? Dolayısıyla bu Armageddon Savaşı, yani Mageddon Dağı'ndaki savaş da çok böyle uç bir örnek değil. Çünkü Hollywood aslında bunları bize söylüyor, olacağını söylüyor ve Hollywood bunları tahmin ediyor. Çünkü insanın da Tanrı'ya karşı savaşmayla ilgili de bir arzusu var.
Evet.
Bir hesap sormak gibi ve Tanrı bunu gibi körükleyen, Tanrı gibi olmak isteyen insanoğlu da şeytan aracılığıyla Tanrı'ya son bir başkaldırı, bir isyan içinde olduğunu ve sanki Tanrı'yı bıçakla, tüfekle, topla yenebileceklerini düşünerek böyle bir isyana kalkıştıklarını da anlıyoruz. Ama tabii ki Tanrı'nın zaferi yine burada ortaya çıkıyor ve bu da aslında Tanrı'nın ne kadar kadir olduğunu, yaratılışa karşı ne kadar üstün olduğunu ama tüm bunlara rağmen yaratılışın içinde yer almak istediğini de bize söylüyor. Ama tüm bu merhamet, alçak gönüllük maalesef yanlış anlaşıldı. Herodes başka bir kral İsa'yı öldürmek istedi. Roma valisi Pilatus İsa'yı öldürerek aslında onu yok etmek istedi. Demek ki bu hikaye devam ediyor ve çağların sonunda da Mesih yine gözüktüğü zaman onu yine öldürmek isteyecekler ama bu sefer karşılaştıkları kişi ölüme gelen Mesih değil, dünyayı yargılamaya gelen Mesih olacağı için orada zafer Mesih'in olacak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında yayınımızı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Mesut Bey bir yorum atmıştı, ona söz vermiştik geri döneceğiz diye. Vahiy bölümündeki işte 7 kiliseden bahsetmişti. Bunlar Türkiye'de mi? Türkiye, evet. Şu an günümüz Türkiye topraklarında mı diye sormuştu. Onlar günümüz Türkiye topraklarında.
Evet, günümüz Türkiye topraklarında. Hatta mesela Troas, Paulus'un konuşma yapıp bir gencin Paulus'un konuşmasını dinlerken uyuyakalıp ikinci kattan düştüğü yer Troas'ta.
Evet.
Galatya, Kolose, Efes, tüm mektupları içeren o kentler de Türkiye coğrafyasında. Hatta İsa'dan sonraki 700-800 yıllarda yaşamış kilise babaları Kapadokya hep bu ülkede, bu topraklarda. Aynı zamanda İznik burada, Kadıköy, Kalkedon burada. Dolayısıyla bu topraklarda aslında büyük bir Hristiyan mirası var ve Hristiyanlığın şekil alması, güçlenmesi, bazı doktrinlere hayır diyerek Aryusyanlarını uzaklaştırması gibi tüm bu kritik süreçler hepsi aslında bu coğrafyada ortaya çıktı ve aynı zamanda Antakya'da
çok önemli.
İlk uluslara müjdelerin başladığı merkez olarak da tüm uluslara İsa'nın müjdesinin gitmeye başladığı kilise olarak da
Hristiyan isminin verildiği
ve Mesihçi olarak adlandırıldıkları, Hristos kelimesiyle şereflendirildikleri ilk yerde Antakya. Dolayısıyla sadece 7 kilise değil, kutsal kitapta bahsedilen birçok yerinde bu coğrafyada olduğunu da vurgulamak gerekir.
Evet, çok önemli. Aslında bizim günümüz Türkiye topraklarının, bizim topraklarımızın değeridir. Hristiyanlık bir mirasıdır.
Tabii.
Ve bu aslında yaşatılmalıdır da bu bağlamda. Sanki böyle yabancı, işte uzaydan indirilen bir inanç değildir. Bunu da belirtmemiz, belli etmemiz gerekebilir. Sabri Bey'in bir yorumu var. Hocam, İsa'ya iman etmek savaşı durduracak mı demiş. Böyle bir durum var mı?
Yok. Yani kesinlikle bu tamamen kişisel bir meseledir. İsa'ya iman etmek kendi hayatımızı kurtarır. Sevdiklerimiz için bir fırsat olur. Yani siyasi bir yanı olmadığı için de biz bu siyasi bir savaşın ya da böyle bir savaşın bir tarafı olmayız. Yani Mesih evlatları barış yanlısı için, barış olması için dua eder. Dolayısıyla o savaşla bizim imanımızın hiçbir alakası yok. Bu bir siyasidir. Arkasındaki nedenler tartışılır. Masumlar ölüyor. Yani biz burada insanı sevdiğimizi, insanın bu şekilde öldürülmemesi gerektiğini ve bunu yapan herkesin de aslında Tanrı'nın gözünde suçlu olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Yasa diyor ki adam öldürmeyeceksin diyor. Şimdi bu savaşta masumlar ölüyorsa, çocuklar ölüyorsa, o zaman bu savaş suçu işleyenler sadece savaş suçu işlemiyor, yasaya karşı da gelmiş oluyorlar. O zaman biz diyoruz ki bu suçtur. Yani İsrail-Filistin savaşı için söylüyorum. Dolayısıyla ama benim imanım savaşı durdurmaz. Ben bu kişisel bir meseledir. Hı hı. Barış olması için dua ederim. Bu yanlıştan dönmesi için dua ederim. Masumların korunması için dua ederim. Çünkü oradaki kilise ve orada birçok insan şu anda savaşın durması için dua ediyor ve seslerini çıkarmaya çalışıyor. Büyük de bir muhalefet var ama belki medyada bunları görmüyoruz. Ama gerçekten bu savaşın durması, masumların ölmesini istemeyen ve bunları engellemek isteyen insanlar da var. Çünkü orada kiliseler de bombalanıyor.
Hı hı.
Birçok hastane olan kilise bombalandı, kiliseler tahrip edildi. Dolayısıyla acıları çeken orada aynı zamanda kilise de var. Ve biz bu savaşın bir tarafı değiliz ama şunu da söylemeliyiz, zalimden taraf olamayız zaten. Yani öldüren taraftan olamayız. Çünkü öldüren taraf zaten yasayı bir kere çiğnemiş oluyor. Adam öldürmeyeceksin diye Musa'ya verilen 10 buyruktan en önemlilerinden birisi bu. Ama bunu yapana da desteklemek mümkün
kesinlikle
değil.
Kesinlikle.
Vaatler ne olursa olsun Tanrı'nın yapacakları ayrı bir şekilde. Mesela Davut tapınak yapmak istiyor. Tanrı diyor ki sen tapınak yapamazsın çünkü sen çok savaştın, çok insan öldürdün. Elinde kan var diyerek bu tapınağın yapılmasını istemiyor. Yaptırmıyor. Kime yaptırıyor? Savaşmamış Süleyman'a yaptırıyor. Yani demek ki Tanrı vaatlerini yerine getirirken de böyle eli kanlı insanlarla yapmaz bunu. Pak insanlarla yapar, barışçıl insanlarla yapar. O yüzden özellikle bunu vurgulayalım. Dua edersek Efendimiz İsa Mesih'e bu savaşın durması için bir duacı olarak bu sürece katılabiliriz. Ama Tanrı'yı da tanımıyorsak duamız nereye gidiyor? Yani dua edemiyoruz. Savaşı durdurmak için de zaten bir şey yapmıyoruz. Hı-hı. O zaman iman etmek en azından Tanrı'ya dua ederek bu savaşın durması için iyi bir fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Tanrı'yı da tanımıyoruz. Zaten hiçbir şey yapmıyoruz. O zaman sonra başkalarını eleştiriyoruz.
Evet.
O zaman sanırım Tanrı kibirlere karşıdır. Hı hı. Yok ederim diyor dostunu gizlice çekiştirene. Demek ki çekiştirmek, başkasını üstten bakmak Tanrı'nın öfkesini uyandırıyor. Hı hı. O yüzden herkes kendi önüne düşene bakmalı. Ama iman edersek ruhsal alemde bazı şeyleri değiştirebilmek için iyi bir fırsatımız var dua aracılığıyla.
Evet. İman bizim ruhsal kurtuluşumuz için çok önemlidir. Ve tabii ki biz imanla beraber bu dünyada aslında Tanrı'yı deneyimlemeye başlıyoruz. Hı-hı. Onunla kişisel bir ilişkiye kavuşuyoruz. Bu noktada bu önemlidir. Ve aslında eğer bu siyasi bir şey olsaydı zaten İsa'nın sözleriyle çelişirdi bu durum. Çünkü İsa'nın kendisi yayının başında da söyledik. Eğer benim krallığım dünyasal bir krallık olsaydı öğrencilerim Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı demişti. Ve Matta 26. bölümde de 48. ve 52. ayetlere baktığımız zaman aslında İsa'nın o Getsemani bahçesindeki o sürecinde tutuklandığı o süreçte aslında İsa ile birlikte olanlardan biri bir kılıcını çekiyor hızlıca ve İsa diyor ki dur, aslında kılıcını yerine koy çünkü kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecektir. Haliyle İsa Mesih bir savaş yanlısı değildir. Biz de bu tarz durumlarda bir savaş yanlısı olmayı tercih etmemeliyiz. Ortada bir savaş var. Hı-hı. Kim haklı, kim haksız. Hemen bir tarafı tercih edeyim gibi ama bir düşünceye kapılmamalıyız. Buyurun.
Sadece Ortadoğu değil, yani batımızda da yine Rusya-Ukrayna savaşı var.
Tabii ki.
Hindistan bölgesinde Pakistan savaşıyor. Çin-Vietnam savaşı, hı-hı, söz konusu. Yani savaşın her yerde olduğunu görüyoruz ama biz diyoruz ki yani insanı öldüren herkes suçludur Tanrı'nın önünde. Yani savaşmak zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla savaşın bir tarafı olamaz bir Mesih'in anlısı. Barışın tarafı olur. Barış olması için ve barış nasıl olacak? Mesih'in ikinci gelişiyle olacak ve Mesih'in ikinci gelişi olması için de vaatlerin yerine gelmesi gerekiyor. Peki Mesih'in ikinci gelişini engellemek isteyen bir muhalefet var mı? Var. Şeytan. Ve insanları Mesih'e karşı bir araya getiriyor, bir organizasyon yapıyor. Ama Tanrı tüm bunlara rağmen herhangi bir siyasi bir düşünce, ırk, ulus gözetmeden herkesi seviyor ve herkes için çarmıhta öldürüyor. Düğünü Kutsal Kitap söylüyor. O yüzden bu gelecekle olan bildiriler siyasi bildiriler değildir. Bunlar Tanrı olacağını söylemiştir. Ve olacaktır. Belirli nedenler tabii ki olacak, siyasi nedenler olacak ama Tanrı bunları yerine getiren olarak değil de bilen olarak bize bu vahyi vermiştir. Evet. Bu önemli çünkü Tanrı yargısı dediğimiz şey, Tanrı'nın iyiliğinin oradan çekilmesi, o kötülüğün durdurulamaz hale gelmesidir. Dolayısıyla tüm olanlar yine insanoğlu tarafından yapılmakta, kıyamet, son yargı dediğimiz tüm sahnede insanoğlu tarafından devam ettirilmektedir. Ama Tanrı tüm bunun hesabını Mesih'in ikinci gelişiyle o yargı kürsüsünde her insana, her yapan, kötülük yapan kişiye bu şekilde karşılık verecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz Ruhsal Sırlar canlı yayınının, Ruhsal Sırlar programının son canlı yayınında sizlerle beraberdik. Final programında sizlerle beraberdik. Ama merak etmeyin, yeni bir programla sizlerle karşınızda olacağız. Aynı gün ve aynı saatinde her cuma 18'de akşam 6'da yani sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. İsimler ve Gizemler isimli bir programa başlıyoruz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan El ile beraber o programda aslında kutsal yazılar içerisinde geçen Tanrı'nın isimlerini ve bununla beraber diğer birçok ismi, yer ve olayın ardında yatan gizemi ele alacağız. İsimler ve Gizemler programı önümüzdeki hafta 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 18'de sizlerle beraber olacak. Katılımlarınızı bekliyoruz. Bu yayın için çok teşekkür ederiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Mesih'in egemenliği ve son günler konusunu ele aldık. İnsanoğlu olarak bizler aslında ölüm ve ölümden sonrası üzerine çok sık düşünüyoruz. Kıyamet günü hakkında birçok ulusun, her toplumun, Orta Doğu'nun da birçok hikayesi var. Ve bu hikayelerde belki benzer noktalar da var, farklılıklar da var. Ama biz bugün Tanrı'nın bu konudaki tasarısı nedir? Tanrı'nın bize anlattığı, aslında bildirdiği, Volkan Bey'in bahsettiği gibi kıyamet süreci nedir? Son günler nedir? Mesih'in egemenliği geldiğinde neler olacak? Bunun üzerinde durduk. Mesih'i, İsa Mesih'i anlamaya ihtiyacımız olduğunu, onun düşüncelerine, onun öğretişine, onun rehberliğine ve en önemlisi onun kurtarışına ihtiyacımız olduğunu hatırladık. Bizi ve tüm yaratılışı çok iyi yaratmış olan Tanrı'nın şu anki durumlardan bizim onu suçlayamayacağımızı hatırladık. Bizim onunla barışmaya ihtiyacımız olduğunu hatırladık. Çünkü günah harika yaratılışımızı yozlaştırdı. Bu yozlaşmadan kurtulmaya, Tanrı ile barışmaya ihtiyacımız var. Maddi kaosun içerisinde, bütün bu savaşların, yoksulluğun, acıların içerisinde, siyasi belki kargaşaların içerisinde onun sesini duymaya ihtiyacımız var. Ve bunun içinde bir ümidimiz de var. Ümitsiz bir şekilde bu yayını kapatmıyoruz. Mesih İsa'ya iman yolu ile ruhumuzun bu ihtiyacını karşılayabiliriz. Tanrı ile barışabiliriz. Tanrı'nın esenliğini deneyimleyebiliriz. Ve koşullara bakmadan Tanrı'nın yönlendirişiyle hareket edebiliriz. Mesih İsa çarmıhta kefaretimizi ödeyerek bizi Tanrı ile barıştırdı. Onu şahsi Rab ve kurtarıcımız olarak kabul ederek Tanrı ile barışabiliriz. Ve günümüzde de aslında hala süren o Tanrı gibi olma isteğinden İsa Mesih'e iman ile uzaklaşabiliriz. Tüm yüreğimizi ona açmalıyız. Bunu sade bir dua ile yapabiliriz. Çok böyle yerine getirilmesi gereken uzun ritüeller, zorlu ritüeller yok. Sade bir dua ile Mesih İsa'yı yaşamınıza çağırabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Eğer yakınınızda bir kilise yoksa da lütfen bizlere ulaşın. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Teşekkürler, esenlikler.
Ruhsal Sırlar programının sonuna geldik. Programın konusuyla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi ve sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdaki görselin altına yazmaya devam edebilirsiniz.